Ayrım 33. Yüksek Topuklar, Muraden Mungan, sayfa 412. Annenizi konuşmadan hiçbir şeyi gerçekten konuşmuş olmayız demişti terapistim. Bu konudaki yönlendirmelerini görmezden geldiğimi, bunu konuşmaktan kaçındığımı anlamıştı. Buraya geleceğimizi biliyordum. Bana hiçbir biçimde annemi, babamı, çocukluğumu soracağını, kendi kendime bunca yıl konuşmaya cesaret edemediğim şeyleri onunla konuşmak zorunda kalacağımı biliyordum. Bu konudaki kendimle olan suskunluğumu onunla sürdüremezdim. Terapinin ne olduğunu biliyordum. Bunun için oradaydım. Gene de doğrudan kendinden söz etmek yerine ilkin edebiyattan konuşmaya başlamıştım. Bazı yazarların çocuklarını anlatırken kendilerine ya da okurlarına kurdukları oyunlardan, hilelerden, duygusal tuzaklardan, evet bu iyi bir geçişti. Kendi çocukluğumla köprü kurmak konusunda yumuşak bir geçiş. Yeni yeni okumaya başladığım çocukluğu anlatan kitaplar içinde Latin Amerikalı bir yazardan örnek seçerek, öyle bir çocukluk anlatıyor ki demiştim. Yaşanmış değil, kurulmuş bir çocukluk sanki. Nasıl desem, büyükleri tavlamak için yazılmış, şekerlendirilmiş bir çocukluk hikayesi. Nasıl anlatılırsa büyüklere ilginç geleceği fazla hesaplanmış bir çocukluk hikayesi. Güya bir çocuğun gözlerinden yazmış ama okurken anlıyorsunuz bir büyüğün gözleri bunlar. Sanki hatırladıklarını değil de nasıl hatırlaması gerektiğini yazmış. Anlatabildim mi? Peki siz bu hikayenin neresindesiniz? Demişti terapistim. Zekice verilmiş bir yanıt olsun diye üzerine hiç düşünmeden başkalarının oyunlarını, hilelerini gören kısmında demiştim. Oysa tam da kendimi söylemiştim. Hayattaki varlığımı mazur göstermek için başkalarının açıklarını, hatalarını, zaaflarını, sırlarını yakalamaya çalışmakla geçmişte bütün çocukluğum, yeni yetmeliğim, gençliğim. Sanırım varlığımı kendime ancak böyle bağışlatabiliyordum. Çocukluğum yedi yanlış oyunundaki en kısa zamanda iki resim arasındaki yanlışları bulma başarılarıyla geçti. Babamın dikkatli, zeki kızıydım. Bu iki resim arasında yedi yanlış varmış. Bakalım benim akıllı kızım mıymış şu küçük hanım? Yoksa ahmak, avanak, alelade bir kız çocuğu muymuş? Görelim. Kim ikincisi olmak ister ki? Gözlerim iki resim delercesine didikler. Babamın yelek cebinden çıkardığı gümüş zincirli, lokomotifli, serkisof saatine kuşkulu gözlerle bakıp dakikaları saygısızlığının bilgisi eşliğinde zamanla yarışırdı. Ben yanlışları çabucak bulup verdikten sonra babam önce bana tereddütle bakar, kırmızı işaretlerim neredeyse benim çözme süreme denk bir sürede tek tek gözden geçirir ve sonunda her anlama gelecek bir dudak bükmesiyle fena değil, fena değil. Mamafi geçen seferkine göre terakki var derdi. Süreleri tartışmak olanaksızdı. Birçok büyüğümüz gibi saatinin şaşmazlığıyla övünürdü. Salise bile sektirmezmiş. Saatlerin sahiplerinin karakterini aldığına dair sarsılmaz bir inançları vardı o eski adamların. Babam da bunlardan biriydi. Yedi yanlış bulmacalarında kendi rekorumu kırdım birkaç keresinde artık o bile kendini aşıp aferin, fil hakika aferin demişti. Yedi yanlış değil, 14 yanlış olsa bulacak benim akıllı zeki kızım. İşte hepsi şu birkaç güzel söz içinde. Babamın bir zihin cehennemine dönüştürdüğü yedi yanlış oyunu birkaç yıl önce bir reklam kampanyası sırasında çok işime yaradı. Bu oyundan dizi kampanya halinde ciddi bir grafik roman yarattım. Ödül bile aldım. Başarının çocukluk acılarıyla olan ilişkisine yaslanan klasik kuramları çok daha yabana atmamalı insan. Biz ne dersek diyelim, yaşam çoğu kez kendi yarattığı klişeleri kullanıyor. 60'ların modasını sürdürmek adına üstü açık krom kuyruklu Plymouth arabalarla boğaz sefalarına çıkan snob zengin kızlarından ya da Sarıyer'e, Sarayburnu'na giderken olduklarından çok daha neşeli görünmek için çaba harcayan gürültücü yeni yetmelerden biri olmadım kesindi. Onların öğleden sonraları Nişantaşı pastanelerinde buluşmak, alışveriş yapmasalar bile her gün vitrin bakmak gibi adetleri olan, saçları her zaman yapılı, yüzleri her zaman gergin, her zaman bakımlı anneleri vardı. Çoğu kez kadınların yaşlarını belli etmemek için yaptıkları her şey amaçlarının tersine yaşlarını düşünmenizi sağlar. Gayret böyle bir şeydir işte. Fazla saklamaya çalışmanın apaçık söylemek yerine geçtiği durumlar yani. Aynı zamanda bilmiyorum demeyi bilmeyen, her şeye cevabı olan kadınlardı bunlar. Yaz boyu Broad Stanley gezerler. Yolda hep gözleri ufukta bir noktaya dikili olarak dimdik yürürler. Pierre Cardin ya da Christian Dior şeklinde kullandıkları markalarla adlandırırlar. Yeni yetmeliğim boyunca karşılarında eziklik duyduğum bu kadınlara aynı zamanda kinlendim. Günlerim evdeyken kapısını kilitlediğim odamla, halalarımın deyişiyle haylaz oğlanlar gibi sürtüp durduğum sokaklar arasında geçerdi. Odama kapanır hayallere dalardım. Hep Paris'te olmayı düşlerdim. Bir kafede oturup kahveme kruvasan batırmayı. Yüzüstü uzanıp dirseklerim üzerine doğrulduğum, bacaklarım çapraz yapıp sallayarak etrafıma serpiştirdiğim, Fransızca plakları dinlediğim zamanlar. Sırf siz bildiğiniz için o dilde yazılmış şarkılar, romanlar olduklarından çok daha güzel anlamlı görünürdü gözünüze. Sokaktaki herkesin bilmediği bir dilde şarkı dinliyor, kitap okuyor, film seyredebiliyor olmanın ayrıcalığından yaratılmış zevk anlarıydı bu sahneler. Fransızcası kusursuz bu kızın derlerdi. Gururlanırdım. Hiçbir başarımla yetinmeyi bilmeyen babamsa, bakalım asıl Almancayı kıvırabilecek mi diye hemen yeni bir imtihan alanı yaratırdı. Bana akıl fikir öğretmek için verdiği kimi nasihatlerin içinde geçen bir dolu Osmanlıca sözcükten o zamanlar nefret ederdim ama baktım ki zamanla bütün o sözcükler içime yerleşmiş. Yıllar sonra Paris sokaklarında gezerken hiç de hayallerim gerçek olmuş gibi bir duyguya kapılmadım. Bir tek kahveye batırılan kruvasan sahnesi hayallerimi doğruladı. Sabahları kahveye kruvasan batırmak sanki Paris'ten başka bir yerde yapıldığı zaman aynı tadı vermeyecekmiş gibi gelir bana. İnsanın yediğini, içtiğini, anılarını ve gündelik mitolojisine tadı karışır. Nalan yıllardır her gün sokakta gördüğüm halde hala alışamadığım broz tenli, bir kaşı hafif havada gergin ifadeli, kurulmuş bebek gibi yürüyen Rumeli Caddesi'nin vali konağının kadınlarından biri oldu sonunda. Nalan'ın sanki birlikte olduğum her erkeği istediği zaman elimden alabilirmiş de kendi ahlakından ötürü öyle yapıyormuş gibi bir havası olmuştur hep. Zamanında Yavuz'a gösterdiği ilgiyi arkadaşına yormayı kendimi zorlamışım da Bülent'e olan ilgisi görmezden gelecek gibi değildi. Demek benim erkek arkadaşlarımı açıkça merak etmeye gelmişti sıra. Bülent'le zaten hayli sorunlu, yürümeyen bir ilişkimiz vardı o sıralar. Gene de birbirimizden kopmakta güçlük çekiyorduk. Ben ayrılır ayrılmaz onunla birlikte olmaya başladı. Çevredeki herkese dargınlığımı anlayışla karşıladığından ama Bülent'in aşırı ısrarlarına karşı koyamadığından söz ederek kadınlığını kutladığı zafer turları atıyordu. Kısa bir süre sonra Bülent Nalan'ın bir diğer arkadaşla çıkmaya başlamıştı ama ben Nalan'ı tamamen silmiştim defterinden. Ondan sonra da bir daha hiç görüşmedim. Hayatımıza bir tatil duygusu veren, hep bir olup bazenden minder, şile, bezinden perde, yazmadan masa örtüsü yaptığımız, kızlar yatakhanesi gibi koyun koyuna gülüştüğümüz geceler çok sürmedi. Başlangıçta çok güzel günler geçirmekle birlikte zamanla başkalarıyla yaşamanın güçlüklerini anladım o evde. İyi tanıdığımı sandığım insanlarla bile hiç beklemediğim konularda ortaya nasıl ciddi sorunlar çıktığını gördüm. Tadım kaçtı. İşin evcilik oyunu faslı bitip hayatın ağır şartlarıyla yüzleşme kısmı başladığında anladığım birçok şey aslında hiç anlamak istemediğim şeylerdi. Asıl tiyatro Macbeth'in cadıları ya da Lear'in kızları olmak değil, birlikte bir ev hayatı yaşamaya çalışmaktı. Üstelik her şey önemsiz görünen küçük şeylerden, ayrıntılardan başlamıştı. Buzlukları musluktan akan kötü suyla dolduruyorsunuz. Çay, kahve neyse de buzlukları iyi suyla dolduran bari. Onlar içkilere konuyor. Suyun tadı diye bir şey var çocuklar dediğimde tuhaf bakıyorlardı yüzüme. Bu çeşit uyarılarımı zengin kızı olmanın gerektirdiği alışkanlıklarıma bağlıyorlardı. Sınırlı bir parayla döndürüyorduk evin geçimini. Aynı evde yaşamak zordu. Ortak bir dil tutturmak gerekiyordu. Herkesin günlük harcamalarda, tasarruf etmek istediği yerlerde acil, önemli harcama dediği kalemler birbirinden farklıydı. İyi su kötü su tartışması daha sonraki ayrılığın ilk habercisiydi aslında. Kimi ortak tanışmalarımızın uygunsuz ziyaretleri, içimizden birinin hiç sevmediği birini, diğerinin çok sevmesi, eve gelip gidenler konusunda bir türlü uygulayamadığımız kararlar, başlangıçta birlikte ev tutup bir hayat kurmaya çalışan üç arkadaşın yollarını ayırdı. Zamanla herkesin bencil yanları öne çıkmaya başladı. Birbirimize küsmedik ama herkesin birbiri hakkında kırıcı hatırası oldu. Yollarımız ayrıldıktan sonra da içimizde kimse bir diğer için konuşmuyor, kötü bir söz etmiyor ama herkes aramızda hoş olmayan şeyler geçtiğini tahmin edebiliyordu. Hepimiz evimizden ayrılmış ama birlikte yaşamak konusunda sınıfta kalmıştık. Melamin tabak görmeye dayanamıyordum sofrada. Ne kadar acelemiz olursa olsun, erkeklerin bekar evlerinde olduğu gibi gazete kağıdı üzerine yemek yemek istemiyordum. Gece yarısı kalkıp sucuk yumurta yapıp evi kokutmalarından hoşlanmıyordum. Bayıla bayıla seyrettikleri halde zihnimizi dağıtmak için seyrediyoruz bu pislikleri dedikleri televizyon programlarına katlanamıyordum. Daha okumadığım gazetelerin atılmasına, bana ait bir şeyin sorulmadan kullanılmasına içerliyordum. Burjuvalık suçlamalarıyla üstüme geldiklerinde uygarlıkla burjuvalığı karıştırdıklarını söyleyerek kırıcı oluyordum. Babamın kızıydım ne de olsa. Kırıcı, yaralayıcı olmak istediğimde alabildiğine zalim olabiliyordum. Böyle zamanlarım için bana Abbase Sultan adını takmışlardı. Zaman zaman Hürrem, Kösem olduğumda da oluyordu. Ne yaparsam yapayım, onların gözüne bir türlü Osmanlı sarayından dışarı çıkamayan bir Haseki Sultan'dı. Annemin en sevdiği yemek kapuskaydı. Halalarım lahana evi fena kokutuyor diye pişirmesine pek izin vermezlerdi. Hizmetçilerle yüz göz olmasını istemez. Ne zaman onlardan biriyle iki çift laf edecek olsa başında biterlerdi. Hatta eskiden yaptığı ev işlerinden bile uzak tutarlardı onu. Hanımlığı öğrensin derlerdi. Hanım olmak kolay mı? Kızların evde olmadığı, evin tamamen bana kaldı. Sessizliğin ve yalnızlığın keyfini sürdüğüm bir gece kalkıp kendime kabuska pişirdim. Yemeğin yanına gitmediğimi bildiğim halde keyfimden tuttum. Bir de iyi cins bir şişe şarap açtım. O gece sofrada ikisini de fazla kaçırmış, çabucak sarhoş olmuş ve birdenbire kusmaya başlamıştım. Sabaha kadar gözümde yaşlarla, kırmızı pul biberle kapuskayla iyi cins şarap kusarken bunların hayatındaki kaba karışıklıklarını ve içimde kusa kusa atamayacağım kadar tortunun birikmiş olduğunu düşündüm. Gençlik yıllarımda arkadaşlarla kahvelerde dejenere king oynarken puanları yazdırdığımız kağıtlara kendi adımızı değil bir film adı yazar, oyun süresince de böyle anılırdık. Ben hep Ankara espresiydim. Ben kazandıkça arkadaşlarım bunun benim marifetim olmayıp filmin uğuru olduğunu iddia ederler. Denemek amacıyla başka film adları kullandığım oyunları kaybettiğimde ise haklılıklarına iyice inanırlardı. Bir tren dolusu kadınla İstanbul'dan Ankara'ya, ülke genelinde feminist bir oluşumu amaçlayan bir kongre nedeniyle giderken bu ekspresin bu sefer artık bir yere varacağı konusunda ümitliydim. İçimden bana uğur getiren filmin adını vermiştim bu tren. Bunca yıl sonra ülkenin dört bir yanından toplanmış kadınlar için kalkış düdüğünün sesi bile önemliydi elbet ama ne yazık ki o ekspres hiçbir yere varamadı. Neşeli yolcuları, küskün kızlar, kırgın kadınlar olarak döndüler. Bir kadın olarak sol fraksiyonlar içinde bizi rahatsız eden ne varsa orada da karşımıza çıkmıştı. Kişisel tutum benzerliklerinden, örgütlenme ve mücadele anlayışına dek birçok şeyin kadın versiyonuyla karşı karşıya kalmıştık. Kendimizi içine hiç erkek olmadığı halde birçok şeyin erkekçe işlediği bir mekanizmanın içinde bulmuştuk. Sol örgütlerin erkek egemen yapısından, otoriter söyleminden, devrimci hareketlerin maço hiyerarşisinden yakınan kadınlar kendi elleriyle aynı modelin bir benzerini kurmaya çalışıyorlardı sanki. Paşalar yoktu ortada ama paşa karıları vardı. Maskelenmiş çeşitleriyle sınıf gerçeği, hiyerarşi ötekilerle fark yaratma telaşı, iktidar tutkusu, geçmişten taşınmış çekişmeler, biriktirilmiş öfke ve kıskançlık entelektüalize edilmiş kişisel hesaplar, kaba popülizmle seçkincilik hepsi bir aradaydı. Büyük kentlerin kadınlarıyla taşlara kadınların arasındaki tutum farkları kolayına kapanmayacak toplumsal ve siyasal uçurumlara işaret ediyordu. Böyle bir kadın hareketinin Türkiye'de yeni olması ya da ilk olması da açıklanamayacak kadar eski ve tanıdık bir dolu şey hayatımız olduğu gibi burayı da kuşatma altına almıştı. Şemsa, Anna ve benzeri güce susamış iktidar düşkünü kadınlar çevrelerine Nedim'i arıyorlardı, yol arkadaşı değil. Onlar tam ortada feminist şarkılarını söylerken filmin ikinci, üçüncü kızları etraflarında kalabalık yapsın istiyorlardı. Düzen partilerinin delege avına çıkmış ucuz politikalarının kirli telaşları okunuyordu her hallerinden. Bir kadın hareketinin gerekliliğine inanan, seslerini duyurmak için bunun bir imkan olduğunu düşünen, yüreği yeni çiçeklenmiş genç kızlar, bilmedikleri yeni öğrenmeye başladıkları bir ümit çeşidiyle yüzlerine yeni bir aydınlık vurmuş. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelme kadınlar şaşkınlık içinde olan biteni anlamaya çalışıyorlardı. Pazar yerine dağılmış elmalar gibiydik. Bir fırsat daha kaçıyordu. Benim Ankara Ekspresi'ne adını verdiğim bu yolculuk bu kez uğur getirmeyecekti. Bizi en çok kendimize benzediğini düşündüğümüz insanlar üzer. Terapistime açılıp ona da kendime de çocukluğuma söz etmeye başladığım günlerin birinde bana "O yaşta bu sözleri biliyor muydunuz?" diye sormuştu. Kana kalmıştım. Galiba sözleri bilmesek de duyguları biliyorduk. Sonraları o sözlerle tanıştığımızda "Evet, işte bu sözler o duyguların sözleri" diyorduk. Ama çocukken söylediğim bazı sözler vardı ki onlara söylediğimi hatırlıyorum. Kendim bile şaşırmış olmalıyım ki o sözleri söyleyebildiğime şiddetle saklamıştım bunca yıl. Şimdi bu defteri yazarken sonradan adlandırılmış duyguları ve olayları birbirinden ayırmada vicdanım rahat. Belleğim berrak olduğunu hissediyorum. Ben çocukluğumu kendimden saklamıştım yalnızca. Onun hakkında kendime hiç yalan söylememiştim. Nitekim çocukluk üzerine yazan edebiyatçılardan söz ederek kendime yaklaşmaya çalıştım. İlk zamanlarda terapistime birdenbire aşktan söz etmeye başlamıştım. Aşk, çocuklukta uğradığımız bütün haksızlıkları gidermek için bir fırsat değildir, demiştim. Bunlarla ilişkili olmakla birlikte bunlardan bağımsızdır. Kadınların aşkında hayatla ilgili bütün açıklarını kapatmanın telaşı vardır. Bu yüzden aşk büyük bir yer kaplıyor hayatlarında. Yalnızca duygularının taşkınlığından değil, şu saydıklarından ötürü de. "Farkında mısınız, çocukluktan birdenbire aşka geçtiniz," demişti. "Üstelik bu bağı ben değil, kendiniz kurdunuz." Belli ki bir şeye dikkatimi çekmek istiyordu. Bense Mehmet'le doluydum. Yeni ayrılmıştım. Aslında ondan konuşmak, yalnızca ondan konuşmak istiyordum. Terapistim çocukluğumla, bense Mehmet'le ilgiliydim. Kimi zaman anlam veremediğim bir biçimde Mehmet'in gözlerinde ne gördüğümü soruyordu. Farkındayım, liseli kızlar gibi cevap veriyordum ama bu konuda kendi bildiklerim de bu kadardı. Koyu yaprak yeşili gözler, çok güzel bakar bakışlarıyla okşar falan. Mehmet'ten ayrıldıktan, hayatım iyice boşalıp yabanlaştıktan, ağladığım geceler azaldıktan, bu yeni duruma iyi kötü alıştıktan sonra bir gün sinemada daha dün ayrılmışım gibi birdenbire ağlamaya başladım. Filmde Andy Garcia oynuyordu ve yakın çekim bir planda sevdiği kadına aşkla, arzuyla, özlemle uzun uzun bakıyordu. Epeydir kimse bana böyle bakmamıştı. Bu bakışları özlemiştim. İçim yalnızlaştı, kavruldum, ıssızlaştım. Andy Garcia'nın çelik parıltılı ıslak bakışlarında bir erkekte aradığım en önemli şeyin arzuyla, sahiplenmeyle, şefkat ve tutkuyla bana bakması olduğunu anladım. Ben bir erkekte gözlerdeki arzuyu arıyordum. 10 gün içinde 4 kez gittim o filme. Bir tek o sahnesinde Andy Garcia bana öyle baksın ve ben bir an için yalnızlığımdan sıyrılayım diye her seferinde filmin o sahnesinde ağladım. Kimseye söz etmedim buradan. Bir tek terapistime anlattım. Hiçbir erkek görülmediğinde kendini bu kadar yalnız hissetmez. Annemin hiçbir yere bakmayan dalgın bakışlarıyla babamın için en kuytusunu görmeye ayarlanmış didikleyen bakışları arasında kala kalmış bir çocukluktu benimki. Annem bakışmazdı. Bunu bilmek, anlamak, kabullenmek bir çocuk için zordu. Çok zor. Dahası bir kız çocuğu için annemi kabullenmek zordu. Beni sevmediğini, istemediğini düşünürdüm önceleri. Öyle değildi. Kendine göre severdi. Hallarımdan çekindiği için benimle yakınlık kurmaktan kaçındığını sanırdım. Bunun bir payı vardı elbet. Hallarım bunu ne kadar arzulasa da ondaki uzaklığın nedeni sadece bu değildi. Sevgisiyle de kimselere benzemiyordu annem. Annem azdı. Her şeyi azdı annemin. Onu kendime bunca yabancı hissetmemin nedeni yalnızca bana değil, dünyaya olan uzaklığıydı. Tuhaf, garip bir kadındı, konuşmazdı. Hiçbir zaman ne hissettiğini tam olarak bilemezdiniz. İçine kapalıydı, ezikti. Karşısındakini çaresiz bırakan bir dalgınlığı vardı. Bir türlü ulaşamazdınız. Kimi zaman zihninin bulanıklığıyla, kimi zaman kayıtsızlığıyla, kimi zaman bencilliğiyle, açıklayabileceğiniz davranışlarıyla sergiler, kırıldığımı, incindiğimi düşündüğü durumlarda için çekerek, "Senin iyiliğin için İpek kızım, senin iyiliğin için," derdi. Her yere ilişerek oturur, tutuk gülümser, çekingen davranır, sizde uyandırdığı acıma duygusu bir süre sonra öfkeye dönüşürdü. Annem hiç kimsenin aşamayacağı bir dalgınlıkla yaşıyordu. Babamı aşık eden şeyin annemin bu ulaşılmaz dalgınlığı olduğunu sonraları anladım. Babam gerçekten anneme çok aşıktı. Annem onun için ne kadar sahip olsa da asla ulaşamayacağı bir kadındı. Onunla evlenmesinin nedeni annemin kaza arabanı hamile kalmış olması değildi. Bunu istese başka türlü halledebilirdi. Kız kardeşleri başta olmak üzere bütün aileyi karşısına alarak onunla evlenme konusundaki ısrarının ve dayanıtmasının aşktan başka bir açıklaması yoktu. Annem öldükten sonra babam bir daha hiç eskisi gibi olmadı. Bazı geceler gene annemin odasına bu kez çekincesiz adımlarla parkelerin çıtırdamasını aldırmayarak gittiğini, hıçkırıklarını saklamaya bile gerek duymadan yüksek sesle ağladığını duyduğumda benim kavrayamayacağım ama saygı duymam gereken büyük bir aşkla karşı karşıya olduğunu anlamıştım. Annem şimdi babamın hiçbir zaman ulaşamayacağı kadar uzaklara çekilmişti. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiklerimizin bize en büyük kötülüğü kendilerini tekrar tekrar hatırlatmalarıdır. Bir kere kaybetmekle kurtulamadığımız şeylerdir. Yoklukları hayatımızdaki varlıkları haline gelir. Hep ama hep hatırlarız. Ne biçim kaybetmektir bu? 33. ayrımın sonu, sayfa 421.